Ayrım 31.
Bu sabahki akşam gazetesinde Fali Rıfkı Atay'ın işgal sansürünün birçok yerini çıkarttığı Sakarya başlıklı yazısı yer alıyordu. Anadolu'nun silahsız Türk köylülerinden yarattığı ordu 4 günden beri Sakarya boyunda düşman ile boğuşuyor. İman ile ıstırap 2 seneden beri Anadolu'da yeni bir Türk yoğurdu. Bu Türk harp ederken bir ordu içinde bir madde değildir ve bilmediği şeyler için vuruşturulan eski askere benzemiyor. Bu harp halk harbidir. Bu muharebenin büyüklüğünü hissetmeyenler de yalnız yurtseverlik değil, insanı vücuda getiren vasıflardan hiçbiri yoktur. İstanbul'da son cümleyi hak etmiş bir hayli hain ve gafil Osmanlı vardı. Cebeci Hastanesi daha ilk yaralı kafilesinin gelişiyle dolmuştu. Yeni hastaneler hazırlamak gerekiyordu. Erkek Lisesi'nin dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın bahçesinde sınıf olarak kullanılan barakalar, okul tatilde olduğu için boştu. İlk adım olarak bu barakalara ve kurulan çadırlara Sağlık Bakanlığı ambarından ve Ankaralılardan sağlanan 300 yatak yerleştirilerek bir yeni hastane kuruldu. Büyük çadırlardan biri ameliyathane yapıldı. Böylece tarihi numune hastanesinin temeli atılmış oldu. Bu çalışma sırasında öğretmen okulunun bazı öğretmenleri gönüllü hemşire olmak için başvurmuşlar, dilekleri hemen kabul edilmişti. Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam sabah koşar adım hastaneye geldi. Bugün barakalardan birine Kızılay'ın İstanbul'dan getirdiği röntgen aygıtı yerleştirilecekti. Böylece Ankara'da 2 röntgen aygıtı olacaktı. Milli Savunma Bakanlığı ile ortak kullanılan bahçeye girince Milli Savunma Bakanı Refet Paşa ile karşılaştı. El sıkıştılar. Refet Paşa kutlarım dedi içtenlikle. Çok düzenli ve tertemiz bir hastane oluyor. Sağlık Bakanı'nın kadınsı titizliği ve zor beğenmesi ünlüydü. Ama savaş böyle sürerse yaralı sayısı 10.000'i bulur, hazırlıklı olmalısınız. Doktor Refik Saydam'ın kulakları uğuldamaya başladı. Ne dediniz? 10.000'i bulur, belki de geçer. Yüzüne kan hücum etti. 10.000 yaralı mı? 10.000 yaralıyı nasıl barındırırdı? Buna hiç imkan yoktu. Refet Paşa'nın hesabı da eksikti. Yaralı sayısı 20.000'e yaklaşacaktı. 3 Akıncı kolu da görevini yerine getirmişti. Banaz istasyonu yıkılıp ikmal malzemeleri ateşe verilmiş, İslamköy-Banaz arasındaki 10 küçük köprü ile telgraf hatları bozulmuş, Uşak batısındaki büyük demir köprü uçurulmuştu. İzmir-Afyon arasındaki ikmal akışının yeniden eski hızına kavuşabilmesi haftalar isterdi. Afyon'daki 4. Yunan tümeni günlerce ekmeksiz kalacak, açlığını gidermek için her evden zorla 3 ekmek toplayacaktı. Akıncıların hemen hepsi hedefleri koruyan muhafızlarla çatışıp boğuştukları için az çok yaralıydı. 5 de şehit vermişlerdi. Şehitlerini gömerek tümene dönmek üzere yola çıktılar. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Paşa, Albay Asım, Binbaşı Tevfik ve Salih Bozok bu saatte 2 arabayla Güney Kanadın merkez kesimine gitmek üzere alagözden ayrılıyorlardı. Çal Dağı'nın eteğinden geçerek 3. Grup Karargahı'nın bulunduğu Soğuluca'ya geldiler. Cepheye çok yakındı burası. 3 tümen komutanı da gelmiş bekliyordu. Üçünün de gözleri kan çanağı gibiydi. 2 gündür hiç uyumamışlardı. Türbe Tepe'nin elden çıkması hepsini kahretmişti. Düşman taarruza devam ediyor, askerini acımadan ateşe sürüyordu. Başkomutan komutanları dinledi. Ordunun kanını ve canını esirgemeden savaştığı kesindi. Kimsenin gözü geride değildi. Ama düşmanın ateş gücü çok yüksekti. Bunun kayba yol açtığını ve birliklerinin direncini etkilediğini anlattılar. Zorunlu çekilmelerin sebebi buydu. Başkomutan savaş başlamadan önce bu komutanlarla konuşmaya fırsat bulamamıştı. Yeni yöntemi özetleyerek tümen komutanlarını görevleri başına yolladı. Birlikte gelmek isteyen grup komutanı Yusuf İzzet Paşa'ya hayır dedi, görevinizin başında kalın. Komutanların size ihtiyacı olacaktır, bugün zor bir gün. Daha da güneye inerek ateş hattının hemen gerisine kadar geldiler. Savaşın çok şiddetli olduğu top ve tüfek uğultusundan anlaşılıyordu. Yedekte bekleyen tabur erzak getirmiş kağnıcılar, cephaneciler, hastane personeli ve yaralılar başkomutanı aralarında görünce inanamadılar. Başkomutan hepsinin hatırlarını sordu, yaralıları ziyaret etti. Her an savaşa katılmayı bekleyen taburun subaylarıyla birlikte öğle yemeği yediler. Subaylar savaş öncesinin ürpertici sükuneti içindeydiler. Hayatla ölüm arasındaki çizgide duruyorlardı. Başkomutan görevlerine kenetlenmiş subaylara başarı dilemekle yetindi. Gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Subaylar başkomutanın arabası görünmez olana kadar gözlerini bile kırpmadan selam durdular. Kılavuzluk yapan süvarilerin yardımıyla Sapadağı yollarından geçerek ikindi üzeri zorlukla 2. grubun bölgesine geldiler. Bugün bu cephede ciddi bir çatışma yoktu. Birlikler yeni mevzilerine yerleşiyordu. Dün çok yorulmuş olan Yunan tümeni de bugün işi ağırdan almaktaydı. Başkomutan cephe gerisindeki ihtiyat alayın subay ve askerleriyle konuştu. Sahra hastanesinde yatan yaralıları ziyaret etti. Yeni ameliyat olmuş ağır yaralı bir asker Mustafa Kemal Paşa'yı tanımıştı. Heyecanlandı. Ayağa kalkıp selam vermek için çırpındı ama doktorlar okşayarak yatırdılar. Bir bacağının kesildiğinin henüz farkında değildi. Sahra Hastanesi'nin başhekimi ağır yaralı olmayan subayların iyileşene kadar cephe gerisinde kalmak hakları iken, sargı yerinde ya da hastanede yaralarını sardırıp koşarak cepheye döndüklerini anlattı. Erler de böyle yapmaya başlamıştı. Kazım İnanç Paşa, Yunanlar bunu bilseler hiç hayale kapılmazlar dedi. Doktorun çayını içip Yamak köyüne gitmek üzere yola koyuldular. Yamak'ta Fevzi Paşa 2. Grup Komutanı Tümen Komutanları ve Yarbay Salih Omurtak'la buluştular. Bu kesimde de savaş şu sıra pek şiddetli değildi, onun için acele edilmeden konuşuldu. Komutanlar çok kararlı görünüyorlardı, kaçak sayısı çok azalmıştı. Sağ elinin işaret parmağını yaralayarak askerden kaçmak isteyen yine birkaç kişi çıkmıştı. Ama askerin büyük çoğunluğu şevkle savaşıyordu. Bazılarının paniklemesinin sebebi korkaklık değil, daha giderilememiş olan acemilikti. Sadece bir kişi bozgunculuk yapmış, o da birliğin önünde kurşuna dizilmişti. Fevzi Paşa'nın yeni savaş tarzını açıkladığını öğrenen başkomutan bazı teknik tavsiyelerde bulunmakla yetindi. Fedakarlıkları için teşekkür etti, başarı diledi. Fevzi Paşa ve Salih Omurtak'ı da alarak Haymana'ya hareket ettiler. Kanada yetişebilmek için çok kısa bir mola dışında sürekli yol almış, yemek yemek ve gecelemek için bir köyde durmuştu. Fahrettin Bey küçük çadırın önünde yere serili bir battaniyeye bahtaş kurmuş, kahvesini beklemekteydi. Köse dilinin ucu dışarıda komutanının kahvesini getiriyordu. Dökmeden getir yoksa şaplığa yersin. Hiç döker miyim bu son, başka kahve yok. Birden kurmay başkanı Baki Bey'in acı sesi duyuldu. Ne diyorsun? Tatsız bir şey olmalıydı. Emir subayı sese koştu. Baki Bey ve ödü kopmuş bir Yunanlı esirle birlikte geri döndü. Ne oldu Baki, niye bağırıyorsun? Baki Bey derin bir nefes alarak olayı içine sindirmeye ve yatışmaya çalıştı. Yunanlıyı gösterdi. Uzun Bey'de esir aldığımız Yunanların sorguları yapılıyordu. Sıra buna gelmişti. Bunun adı Galani. General Papulas'ın şoförüymüş. Fahrettin Bey korkarak sordu. Yani biz taarruz ederken General Papulas ve ordu karargahı Uzun Bey'deymiş. Albay daha bir yudum bile almadı, kahve fincanını yere vurdu, bağırarak ayağa fırladı. Lanet olsun bu telse, ulan vicdansız, bir gün olsun arıza yapamaz mıydın, kaçırılacak fırsat mıydı bu? O hain telsizci teğmen bir daha gözüme gözükmesin, o hurda telse çiçek gibi bakmanın alemi var mıydı? O namussuz telsiz çalışmasa cephe emrini almayacak, şimdi burada Papulas'la kahve içiyor olacaktık. Köse safiyetle, kahve bitti komutanım dedi. Komutan gürledi. Yıkıl sersem herif. Zavallı köse kös kös geri çekildi. Komutanın gözünün önünden yok oldu. Haymana'da Fevzi Paşa'nın kaldığı eve inmişlerdi. Ellerini yüzlerini yıkayıp serinledikten sonra harita başında toplanıp durumu değerlendirdiler. Şu ortak görüşe vardılar. Zırmalı köy Haymana hattına çekilmeye gerek yoktu. Ordu direniyordu. Meclisin ve hükümetin Kayseri'ye taşınması konusu böylece kapanmış oldu. Sol kanadın doğu ucunda bugün çok şiddetli savaşlar yaşanmaktaydı. General Andreas ezip yarmak ümidiyle 4. tümenin mevzilerini saatlerce top ateşi altında tutmuştu. Yunan birlikleri yürümeye başlayınca yok oldukları sanılan birlikler yıkıntıların içinden çıkıp Yunan taarruzlarını süngü hücumuyla karşılayıp kırdılar. Birlikler can havliyle dövüşüyor, topçular gerektikçe mahvolmayı göze alarak açığa çıkıp Yunan hücumlarını eziyorlardı. İyice doğuya açılan bir Yunan birliği sol kanadın arkasına taşacak gibi görününce Albay İzzettin Bey en sondaki 3. Süvari Tümeni Komutanı Binbaşı İbrahim Çolak'a ve ona bağlı olan piyade alayına şu emri yolladı. Gerek tümeniniz gerek emrinizdeki piyade alayı mahvoluncaya kadar dayanacak ve düşmana yol vermeyeceksiniz. Eridiler ama düşmana yol vermediler. Akşam 22.40'da başkomutan Haymana'dan telefon ederek durumu sordu. İzzettin Bey sarsılan bazı birliklerini biraz geriye çektiğini anlattı. Birlikler yeni mevzilerine de yerleşiyorlardı. Düşman bu gece baskına ve gece hücumlarına kalkışabilir. Uyanık olun. Gece baskınlarını mutlaka süngü hücumuyla püskürtün. Baş üstüne komutanım. Başkomutan ve arkadaşları Fevzi Paşa ve Salih Omurtak'la vedalaşıp gece yarısına doğru Haymana'dan ayrıldılar. Yolda ay ışığında ağır ağır Haymana'ya yürüyen yiyecek ve cephane kollarına rastladılar. İkmalciler bu Yaman Savaşı'nın hızına ayak uydurmaya çabalıyordu. İstanbul'dan kaçırılan, Rusya'dan getirilen, yurt içindeki uzak depolarda bulunan silah ve cephane ile vergi kurullarınca toplanan malzemenin cepheye ulaştırılması, 100.000 kişilik bir ordunun aksamadan her gün ikmal edilmesi dev bir işti. Bu işi gerçekleştirmek için savaşan ordunun yanı sıra bir de karınca ordusuna gerek vardı. Bu ordu milli mücadelenin başlamasıyla birlikte kurulmaya başlamış, aşama aşama genişlemişti. Yarısı resmi, yarısı özeldi. On binlerce asker ve subay ile kadın, kız, çocuk, sakat ya da yaşlı erkeklerin yönettiği araba, kağnı, deve ve eşek kollarından oluşuyordu. Bu kollar ya doğrudan Ankara'ya ya da Dekovil hattıyla Ankara'ya bağlı olan Yahşi Han'a akıyorlardı. Karınca ordusunun görevi bu kadarla bitmiyordu. Ankara'dan trenle Polatlı ve Malıköy'e gelen yiyecek, silah ve mühimmatın araba ve kağınlarla birliklere dağıtılması, dönüşte de ağır yaralıların ve bozulan silahların Polatlı ya da Malıköy istasyonlarına taşınması gerekiyordu. Ordu atsız kahramanlardan kurulu bu gösterişsiz karınca ordusunu sayesinde Yunan ordu karargahı İnler Katrancı'ya yerleşmişti. Mermi izleri taşıyan ve eteğinin bir bölümü yanmış olan büyük çadırın altındaydılar yine. Lüks lambasının çevresinde gece kelebekleri kaynaşıyor, uzaktan top sesleri yansıyordu. Hiç konuşmadan oturuyorlardı. Sabahki felaket dolayısıyla hiçbirinin neşesi yoktu. Canlarını güç kurtarmışlardı. O kadar korkmuşlardı ki savaşı kesip geri dönmeyi bile düşünmüşlerdi. Ordunun Afyon'la telgraf bağlantısı kesilmiş, ikmal sistemi yıkılmış, benzin ve cephane stokları tehlikeli düzeye düşmüştü. Kol ordulara 2 gün cephane alamayacakları bildirildi. İnler Katrancı'da yeni açılan ordu hastanesi de dolmak üzereydi. Bir subay, Albay Pallis'e şifreleri açılmış, kol ordu akşam raporlarını verip çekildi. Papulas'ın boğuk sesi belki de 2 saattir ilk kez duyuldu. Önce kayıpları oku. Peki efendim. Pallis raporlardan kayıpları çıkararak okudu. Veliaht bu son sayıları daha önceki kayıplarla topladı. Derin bir kaygıyla, 5 gün içinde bir tümenden fazla kayıp vermişiz dedi. Böyle ne kadar devam edebiliriz? Papulas yakasını koparır gibi açtı. Düşman pes edene kadar. Hava hala boğucuydu ya da Papulas'a öyle. Yine erkenden olanca hırçınlığıyla başladı. Önce kuzeydeki 7. tümen taarruza geçti. 12. grubun sol kanada alınması üzerine bu tümenin karşısında sadece Kazım Özalp'ın mürettep kol ordusu kalmıştı. 2 piyade ve 1 süvari tümeninden kurulu mürettep kol ordu, Ankara çayından 5 tepelere kadar Sakarya doğu kıyısını savunacaktı. Tümenler ancak bir Yunan alayı kuvvetindeydi. Burada da sayı farkı kanla kapatılacaktı. Demir yolunun kuzeyinde Abdurrahman Nafiz Bey'in 1. tümeni, güneyinde Nurettin Bey'in 17. tümeni vardı. Alay komutanları erlere cesaret vermek için ateş hatlarına kadar geldiler. Birlikler can navaşla direndiler. Yunan tümeni bütün çabasına rağmen demir yolu kuzeyinde sonuç alamadı. Ama demir yolunun güneyinde 2 alayıyla taarruza geçerek Beştepeler kesimindeki Türk mevzilerini sarsmayı başardı. 48. alay komutanı Binbaşı Hasan Basri Bey ağır yaralandı. Son sözü düşmanı def edin oldu. Emir subayı hiç çekinmeden yalan söyledi. Düşmanı bozduk komutanım, alayımız takip ediyor. Binbaşı gözlerini huzur içinde kapadı. Zafer rüyası görerek söndü. Yunanlar Beştepelerin bir bölümünü ele geçirdiler. Bu kesimdeki sahra hastanelerinde yer kalmadığı için yaralılar Polatlı'ya getirilip istasyonun karşısındaki düzlüğe yatırılıyorlardı. Gölge verecek bir tek ağaç yoktu. Binlerce yaralı güneş altında kavrulmaktaydı. Cephane ve erzak getiren trenlerle Ankara'ya yollanıyorlardı. Yunanlı yaralılar da sahra hastanelerine sığmaz olmuş, Eskişehir'e yollanan yaralıların sayısı çok artmıştı. Eskişehir hastaneleri dolduğu için yaralılar sokaklarda kalmışlardı. Yaralıların anlattıklarıyla ordunun zaferden söz eden bildirileri birbirini tutmuyordu. Yaralıların sayısı ve anlattıkları Savaş Bakanı Theotokis'in emriyle kraldan saklandı. Hasta kralı üzmek doğru olmazdı. Savaş bugün güneyde daha da hırçındı. 3 kol ordu Şafak'la birlikte bütün güçleriyle Türk mevzilerine yüklendiler. 4., 3. ve 2. gruplar taarruzları fedakarca kırarak mevzilerine korudular. 4. gruptan 13. alay komutanı Yarbay Ahmet Rifat Bey şehit oldu. Kayıplar yüzünden zayıflamış olan 1. grup cephesinde ise durum çok kritikti. 12. grup gelene kadar dayanması gerekiyordu. Kıl payı dayandı ama kanını sebil ederek 7. Tümen Komutanı Yarbay Ahmet Derviş Bey yaralanmış, 41. Alay Komutanı Ahmet Muhtar Bey, 4. Tümen Komutanı Yardımcısı Yarbay Esat Faik Bey, 42. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ve birçok subay, az subay ve er şehit olmuştu. Şehitlerin arasında şehit Albay Nazım Bey'in emir çavuşu Eyüp Çavuş da vardı. Bu kanatta Haymana kaplıcası ve çevresi büyük bir hastaneye dönmüştü. İleri birliklerden sürekli yaralı kafileleri geliyor, operatörler uyumaya zaman bulamıyorlardı. Yarbay Zeki Bey'in mürettep tümeni Fettahoğlu'na yakın bir köyde konaklamış, keşif kollarını Sakarya köprülerine sürmüştü. Özellikle Fettahoğlu köprüsünü gözlüyorlardı. Eskişehir'den gelen cephane ve erzak kamyonlarının Fettahoğlu'nda toplandığını, düzenlenen konvoyların muhafızların koruması altında güneye geçtiğini öğrenmişlerdi. Keşif kolu Fettahoğlu Köprüsü'nden 150 kamyondan oluşan bir ikmal konvoyunun güneye geçtiğini bildirince süvari alayı harekete geçti. Konvoyu yolda yakaladı. Konvoy kalabalık muhafızlarca korunuyordu. Çatışma uzun sürdü. Kamyonların büyükçe bölümü Fettahoğlu'na 30 kamyon da cephe yönüne kaçmayı başardı. Çatışma alanında yanan 16 kamyonun kalıntısı, şoförleri kaçmış 10 kadar sağlam kamyon ile 6 esir ve ölüler kalmıştı. Kamyonlar topçu cephanesi ve ekmek yüklüydü. Ekmekler köylülerle bölüşüldü. Cephane tümenden yollanan ve köylerden tedarik edilen arabalara yüklendi. Kullanmayı bilen tek kişi bile olmadığı için yepyeni kamyonları yaktılar. Tümenin baskın müfrezeleri bu kesimdeki ikmal noktalarını körletmek, ikmal kollarını vurmak için Sakarya boyuna yayıldılar. 12. grup saat 18'de 1. grubun soluna yetişti. Son savaşta olduğu gibi ordunun sol kanadını korumak, dolayısıyla ordunun esenliğini sağlamak görevi yine Halit Bey'e düşmüş, bu ağır sorumluluk albayı iyice sinirli ve fazla duyarlı yapmıştı. Cephe emri gereğince en uçtaki güzelce kale kesimini devraldı. Burası irili ufaklı birçok taştan tepe ile uçurumlar, yarlar, yarıklardan oluşan çok sert ve karmaşık bir arazi parçasıydı. Askerler buraya Kanlı Tepeler adını takmıştı. Yunan kuşatma kolunu ilerleyişini engellemek için emrindeki birlikleri aceleyle cepheye yığdı. Dar alanda yığışma oldu. Kurmay Başkanı Binbaşı Ziya II. bu tehlikeli uygulamaya karşı çıkıp görüşünde ısrar da edince albay çok kızdı. Bağırdı, çağırdı, öfkesini alamadı. Tabancasına sarılıp bir elde ateş etti. Atik davranarak canını kurtaran Binbaşı Ziya Bey eşyasını toplamadan çekip gidecekti. Halit Bey bu konuyla ilgilenmedi bile. Daha önemli bir işi vardı. Birliklerin arkasında bulunan büyük bir kaya parçasının önüne oturdu. İki tabancasını çıkarıp kucağına koydu. Savaşı izlemeye koyuldu. Komutanlar ve eski subaylar bunun anlamını iyi biliyorlardı. Geri çekilmeye yeltenenin beynini dağıtacaktı. Güzelce Kale'nin taşlık tepelerinde Albay Halit Bey'in ve General Andreas'ın askerleri arasında inanılmaz bir boğuşma sürerken, 500 kilometre batıda İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Sir Harold Rambald, Trabya'daki yazlık ikametgahının geniş bakımlı bahçesinde İngiliz kolonisine garden parti vermekteydi. Hava limonata gibiydi. Bahçe sivil, asker, erkekler ve şık hanımlarla doluydu. Garsonlar içki ve ordör dolu gümüş tepsileri dolaştırıyor, küçük bir orkestra hafif parçalar çalıyordu. Avaz avaz şarkı söyleyen Rumlarla dolu büyük bir motor Tarabya koyuna girdi. İki şarkı arasında bir erkek Ankara'ya diye bağırdı. Alkışlar yükseldi. Motor kıyıyı yalayarak şamata içinde uzaklaştı. Yunan ordusunun yürüyüşe geçmesiyle birlikte Rumlar yeniden gösterilere başlamış, 3-4 günden beri de Ankara'ya diye bağırmak moda olmuştu. Elçilik müsteşarı Rettigan, İstanbul güvenliğinden sorumlu Albay Maxwell'i bir kenara çekti. Bu gösteriler Ankara'ya diye bağırmalar Türklerin tepkisine yol açmaz mı? Yüksek komiserde ben de şehirde bir çatışma çıkmasından çekiniyoruz. Albay Maxwell başını salladı. Milliyetçi gazetelerde çıkan ateşli yazılara bakmayın siz, onlar ümitsizlik çığlığı. İstanbul'u Türkler yenilgi dolayısıyla seslerini kesmişlerdi zaten. Yunan ordusu Ankara kapısına dayanınca iyice sindiler. Bütün haber alma hatlarımı açık tutuyorum. En ufak bir kıpırtı belirtisi bile yok. Albay Maxwell, MM teşkilatının gizlice silahlandırdığı İstanbulluların sayısının 20 bine ulaştığını, bunların içinde Rumların gösterilerini dağıtmaya, elebaşılarını anlayacakları dersi vermeye hazır yüzlerce kişi olduğunu bilmiyordu. Ama hiçbir kıpırtı belirtisi olmadığını söylerken haklıydı. Çünkü böyle eylemlerde bulunulması kesinlikle yasaktı. Bu örgütün günü gelene kadar bilinmesi istenmiyordu. Silahlı örgüt ancak İstanbul için silahlı mücadele gerektiğinde ortaya çıkacaktı. Ama halkın sabrını denetlemek mümkün değildi. Nitekim o akşam ilk olay patlak verdi. Aksaray'a giden iki vagonlu yarı boş tramvaya Karaköy'de iki Rum bindi. En öndeki sıraya oturdular. Vagona rakı kokusu yayıldı. Öteki yolcuların çoğu işten eve dönen yorgun, içine kapanık, sessiz Türklerdi. Rumlar kendi aralarında bağıra bağıra Rumca konuşuyor, birbirlerine el şakası yapıyor, kahkahalar atıyorlardı. Biletçi yanlarına geldi. Evet beyler. Genç Rum yüksek sesle Türkçe ver bakalım Ankara'ya iki bilet dedi. Biletçi anlamamıştı. Nereye? Genç Rum ötekine döndü. Bir de nereye diye soruyor. Öteki Rum biletçiye sıkıştı. Nereye olacak? Vre Turkos. Ankara'ya işte. Kes Ankara'ya iki bilet. Biz de görelim şu Ankara'yı. Rumlar bu oyunu pek sevmişlerdi, bir süre devam ettirdiler. Birdenbire tok bir ses bu cıvık oyunun üstüne balta gibi indi. Yetti ulan! Ses vagonun arkasından geliyordu. Sarhoş hayretiyle o yana döndüler. Orta yaşlı, kır bıyıklı bir Türk vagonun ortasındaki yolda ayakta durmuş kendilerine bakıyordu. Yüzü öfkeden kıpkırmızıydı, elinde büyükçe bir tabanca vardı. Alın cehenneme iki bilet dedi, silahını iki kez ateşledi. Alınlarından vurulan Rumların biri sıraların arasındaki yola yuvarlandı. Öteki arka üstü uçup giriş sakanlığına düştü. Adam Efe Mehmet diye tanınan Edirne kapılı bir İstanbulluydu. Tabancasını koynuna yerleştirirken Vatman'a seslendi. Durdur kardeş. Yolculara döndü. Sabrımızı korkaklık sanıyor bu palikaryalar. Tramvay demir tekerleklerinden ve raylardan kıvılcımlar saçarak zangırdaya zangırdaya durdu. Efe elini göğsüne bastırarak yolcuları selamladı. Polislere teslim olmak için aşağı indi. Rumların neşeleri sürdü ama bu olaydan sonra Ankara üzerine şaka yapmaktan kaçındılar. Ankara tekin değildi. Kurtulan 30 kamyon cepheye hava karardıktan sonra ulaştı. 150 kamyon yerine ancak 30 kamyonun gelebilmesi, bunlardan sadece birkaçının cephane kamyonu olması Yunan komutanlığını çıkmaza soktu. Tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Ordu emrine topçu cephanesinin idareli kullanılmasını isteyen bir madde eklendi. Türk süvarilerinin erişemeyeceği yeni ve güvenli bir ikmal yolu oluşturmak şarttı. Halide Edip Hanım her gece olduğu gibi bu gece de istihbarat raporunu özetleyecekti. Yüzündeki kaygı Mustafa Kemal Paşa'nın içine dokundu. Ümit ve güven verecek bir açıklama yaptı. Her gün karargahta en tehlikeli olasılık hesapları içinde ezilen Halide Hanım'ın kaygısı geçmedi ama yüzünden silinip içine çekildi. Raporu okudu.